Dördüncü ayrım, 7. papirüs, Wilbur Smith, sayfa 32. Droid'in öldürülmesinin uyandırdığı dehşet ve acı yüzünden bu ana kadar kendi güvenliğini hiç düşünmemişti. Tehlikede olduğunu şimdi çok vahşice bir şekilde açıklamışlardı ona. Roy'un katillerden birinin Vaha'nın yanında karanlıkta söylediği sözleri hatırladı. Onu daha sonra nerede bulacağımızı biliyoruz. Ölümden kıl payı kurtulmuştu. Onu tekrar öldürmeye çalışacakları gerçeğine de inanması gerekiyordu. Roy'un apartmana geri dönemem diye düşündü. Villa yandı. Zaten beni orada da bulurlardı. İçerisinin pek de hoş kokmamasına rağmen genç kadın bir saatten fazla o kilitli bölmede kaldı. Neler yapması gerektiğini düşündü. Sonunda tuvaletten çıkıp çatlak ve lekeli lavabolardan birine gitti. Yüzüne su çarptı. Sonra aynaya bakarak saçlarını taradı, makyajını tazeledi. Giysilerine mümkün olduğu kadar çeki düzen vermeye çalıştı. Birkaç blok ilerledi, sonra geri döndü. Arkasına bakıp birilerinin kendisini izleyip izlemediğinden emin olmaya çalışıyordu. Sonra bir taksiyi durdurdu. Taksiden bankasının arkasındaki sokakta indi. Yürüyerek oraya gitti. Muhasebecilerden birinin bulunduğu bölmeye alındığı sırada bankanın kapanmasına birkaç dakika kalmıştı. Roy'un hesabındaki bütün parayı çekti. Bu 5.000 Mısır lirası kadardı. Fazla değildi. Ama Roy'un York'ta Lloyd Bankası'ndaki hesabında biraz daha parası vardı. Mastercard'ı da. Bankadaki memur ona sertçe, "Kasanızdan bazı şeyler almak istediğinizi bize daha önce bildirmeliydiniz," dedi. Kadın uysalca özür diledi ve ne yapacağını bilemeyen aciz küçük kız rolünü ustalıkla oynadı. Adam da yumuşadı. Roy'una içinde İngiliz pasaportu ve Lloyd Bankası'nın hesap cüzdanı olan paketi verdi. Droid'in sayısız akrabası ve dostu vardı. Onlar Roy'un yanlarında kalmasından memnun olurlardı. Ama kadın kimseye gözükmek istemiyordu. Her zaman gittiği yerlerde görünmeyecekti. Roy nehrin uzağındaki 2 yıldızlı turist otellerinden birini seçti. Tur grupları arasında kendisiyle kimsenin ilgilenmeyeceğini umuyordu. Bu tür otellere pek çok müşteri gelip giderdi. Çoğu anıtları görmek için Luxor ya da Asvan'a gitmeden önce orada sadece birkaç gece kalırdı. Roy'un tek kişilik odasında yalnız kalır kalmaz British Airways'in rezervasyon bölümüne telefon etti. Ertesi sabah saat 10'da bir uçak Heathrow'a gidecekti. Turist mevkiinde sadece gidiş için bir yer ayırttı ve Mastercard'ının numarasını verdi. O sırada saat 6 olmuştu. Ama Mısır'la arasındaki farkına göre İngiltere'de çalışma yerleri hala açıktı. Roy'un öğrenimini tamamladığı Leeds Üniversitesi'nin numarasını bulmak için defterine baktı. Telefonun 3. çalışında karşıdan cevap verdiler. Tam bir İngiliz öğretmen gibi ciddiyetle konuşan biri, "Arkeoloji bölümü," dedi. "Profesör Dixon'ın bürosu."
"Miss Higgins, siz misiniz?"
"Evet benim, kiminle görüşüyorum?"
"Ben Roy'un, Roy'un Alsimma. Eskiden soyadım Said'ti."
"Roy'un, sizden haber alamayalı neredeyse 100 yıllar oldu. Nasılsınız?"
Bir süre konuştular ama Roy'un bu görüşmenin kendisine kaça patlayacağını biliyordu. "Profesör orada mı?" diyerek konuşmayı kesti.
Profesör Percival Dixon 70'ini geçmişti. Yıllar önce emekli olması gerekirdi. "Roy'un, gerçekten sen misin? En sevdiğim öğrencim." Genç kadın gülümsedi. Bu yaşta bile aklı hala çapkınlıktaydı profesörün. Bütün güzel kızlar onun en sevgili öğrencileriydi.
"Mısır'dan arıyorum profesör. Teklifinizin hala geçerli olup olmadığını öğrenmek istedim."
"Tanrım, bizi araya sıkıştıramayacağını söylediğini sanıyordum."
"Durum değişti. Neler olduğunu sizi gördüğüm zaman anlatırım. Tabii sizi görebileceksem."
"Elbette, gelip bizimle konuşursan çok seviniriz. Oradan ne zaman kurtulacaksın?"
"Yarın İngiltere'de olacağım."
"Aman tanrım, o kadar erken mi?" "Bilmiyorum, bu işi o denli çabuk halledebilir miyiz?"
"York yakınında annemin yanında kalacağım. Beni Miss Higgins'e tekrar bağlayın, ona telefon numarasını vereyim."
Profesör Roy'un tanıdığı en zeki insanlardan biriydi. Ama kadın onun bir telefon numarasını doğru dürüst yazacağını da pek sanmıyordu.
"Birkaç gün sonra sizi ararım."
Ryan telefonu kapatıp yatağa uzandı. Bitkindi, kolu hala sancıyordu. Genç kadın her olasılığı göz önüne alarak plan yapmaya çalışıyordu. Profesör Dixon 2 ay önce onu Kraliçe Loslis'in mezarının bulunması ve buranın kazısı konusunda konferans vermeye davet etmişti. Papirüsler hakkında da bilgi verecekti. Tabii buna o kitap neden olmuştu. Özellikle son dipnot profesörün dikkatini çekmişti. Kitap yayınlandığı zaman büyük bir ilgi uyandırmıştı. Bütün dünyadaki hem profesyonel hem de amatör Mısır tarihçileri onlara sorular sormuşlardı. Hepsi de romanın gerçeklere uyup uymadığını ve bunun dayandığı temeli öğrenmek istemişlerdi. Ryan başlangıçta bir yazarın hiyeroglif çevirilerini görmesini istememişti. Özellikle çeviri henüz tamamlanmadığı için. Genç kadın bunun önemli ve ciddi bir akademik konuyu popüler bir eğlence düzeyine indireceğini düşünmüştü. Tıpkı dinozor dolu parkıyla Spielberg'in paleontolojiye yaptığı şey gibi. Ama sonunda onu dinlememişlerdi. Droid bile diğerlerini desteklemişti. Tabii bunun nedeni paraydı. Bölümün fazla ilgi uyandırmayan araştırmalar yapmak için hiçbir zaman yeterli parası yoktu. Abu Simbel Tapınağı'nın Asman Barajı'nın sularının erişemeyeceği yeni bir yere taşınması gibi çarpıcı bir plan oldu mu dünyadaki milletler 10 milyonlarca dolar veriyorlardı. Ama bölümün günlük çalışma masrafları hiç de böyle desteklenmiyordu. Nehir Tanrısı adlı romandan alınan telif ücretlerinin yarısı onlara verilmişti. Böylece hemen hemen bir yıllık araştırma ve arama masrafları karşılanmıştı. Ne var ki bu Roy'un endişelerini gidermeye yetmemişti. Yazar papirüslerdeki gerçeklere hiç saygı göstermemiş, tarihi kişileri abartarak, hiç kanıt olmamasına rağmen onlar için karakterler ve zayıflıklar yaratmıştı. Ryan onun özellikle yaşlı katip Taita'ya fazla övünen azametli bir palavracı gibi göstermesine kızmıştı. Ama haksızlık etmek istemediği için yazarın bu bilinmeyen konunun kalabalık bir kitle tarafından okunup anlaşılmasını sağlamaya çalıştığını kabul ediyordu. İstemeye istemeye adamın bunu başardığını da itiraf ediyordu. Ancak bütün o bilimsel eğitimi böyle eşsiz ve şahane bir şeyin popülerleştirilmesine isyan ediyordu. Ryan içini çekerek bütün bu düşünceleri kafasından kovdu. Olan olmuştu. Bunları düşünmek onu sadece sinirlendiriyordu. Genç kadın daha acil sorunları düşünmeye başladı. Profesörün istediği konferansı vermek için slaytları gerekiyordu ve onlar hala müzedeki odasındaydı. Ryan slaytları müzeye gitmeden almanın yollarını düşünürken yorgunluğa yenik düştü ve soyunmadan öylece örtülerin üzerinde uyuyakaldı. Ryan sonunda bu sorunu kolaylıkla çözümledi. Yönetim bölümüne telefon edip bürosundaki slayt kutusunu almalarını ve sekreterlerden birinin taksiye binerek onu havaalanına getirmesini istedi. Sekreter British Airways danışmasının önünde ona paketi verirken, ''Bu sabah müzeye polisler geldi.'' diye haber verdi. ''Sizinle konuşmak istiyorlardı doktor.'' Polisin parçalanan Renault'un kime ait olduğunu öğrendiği anlaşılıyordu. Ryan İngiliz pasaportu olduğu için sevindi. Ülkeden Mısır belgeleriyle ayrılmaya kalksaydı belki de gecikmeler olacaktı. Polis herhalde bütün pasaport kontrol noktalarına onun çıkışına izin vermemelerini bildirmişti. Oysa Ryan İngiliz pasaportuyla kontrolden kolaylıkla geçti. Bekleme salonuna eriştiği zaman gazete bayisine yaklaşarak başlıklara bir göz attı. Bütün yerel gazetelerde arabasının bombalanması ile ilgili haber vardı. Çoğu da Droid'in öldürülmesi olayını yeniden canlandırmış, bombalama olayıyla arasında bağlantı kurmuştu. Bir gazete bunun kökten dincilerle ilgili olduğunu ima ediyordu. El Arab gazetesi baş sayfayı onunla Droid'in bir fotoğrafını basmıştı. Bu bir ay önce Fransız seyahat ajantaları için verilen resepsiyonda çekilmişti. Kocasının resmine bakarken genç kadının kalbi sızladı. Droid ne kadar yakışıklı ve kibardı. Kendisi de kocasının koluna girmiş ona gülümsüyordu. Ryan bütün gazetelerden alıp uçağa bindi. Yolculuk sırasında Droid'in bulması gereken adam hakkında söylediklerinden hatırında kalanları defterine not etti. Sayfanın başına Sir Nicholas Quentin Harbour, Baronet diye yazdı.
Dwight ona Nicholas'ın dedesinin babasına Britanya sömürge servisinde bir subay olarak çalışırken gösterdiği başarı için kendisine asalet unvanı verildiğini anlatmıştı. Aile 3 kuşak boyunca Afrika ile olan güçlü bağlarını sürdürmüştü. Özellikle Kuzey Afrika'daki Britanya sömürgeleri ve İngilizlerin etkisi altındaki yerlerle olan bağlantılarını koparmamışlardı. Örneğin Mısır, Sudan, Uganda ve Kenya gibi yerlerle. Dwight'ın anlattığına göre Sir Nicholas da İngiliz ordusuyla Afrika ve Körfez ülkelerinde hizmet görmüştü. Arapçayı ve Swahili dilini çok iyi biliyordu. Arkeoloji ve zooloji alanlarında tanınmış bir amatördü. Örnek toplamak ve daha uzaklardaki bölgeleri incelemek için pek çok defa Kuzey Afrika'ya gelmişti. Çeşitli bilimsel dergilere makaleler yazmış, hatta Kraliyet Coğrafya Derneği'nde konferans vermişti. Nicholas'ın ağabeyi öldüğü zaman çocuğu olmadığı için ünvanı ve Quentin Park'taki malikane ona kalmıştı. Sir Nicholas topraklarıyla ilgilenmek ve özellikle birinci baronet olan dedesinin babasının 1885'te kurduğu müzeyi geliştirmek için ordudan ayrılmıştı. Onlarınki Afrika'ya özgü en fazla hayvanın bulunduğu büyük özel koleksiyonlardan biriydi. Müzedeki eski Mısır ve Orta Doğu eserleri de aynı derecede ünlüydü. Ryan Dwight'in sözlerini düşünürken Sir Nicholas'ın çılgın ve hatta yasaları içe sayan bir yanı olduğuna karar verdi. Adamın Quentin Park'taki koleksiyona yeni şeyler katmak için olağanüstü riskleri göze aldığı belliydi. Dwight Sir Nicholas'la birkaç yıl önce tanışmıştı. İngiliz Kaddafi'nin Libya'sındaki Kartacalılara ait bazı dökme bronz eşyaları kurtarmak için giriştiği kanun dışı operasyon sırasında Dwight'in bir gizli servis ajanı gibi çalışmasını sağlamıştı. Sir Nicholas bronz eşyalardan bazılarını masrafları karşılamak için satmıştı ama işlerinden en iyilerini de kendi özel koleksiyonu için ayırmıştı. Ardından başka bir maceraya daha atılmışlardı. Yasal olmayan yollardan Irak'a giderek bir çift kabartma freski kaçırmışlardı. Dwight Ryan'a Sir Nicholas'ın taşlardan birini 5 milyon dolar gibi müthiş bir fiyata sattığını açıklamıştı. İngiliz bu parayı müzenin ayakta kalabilmesi için harcamıştı. Ne var ki ilkinden daha güzel olan ikinci fresk hala Sir Nicholas'taydı. Bu iki olay da Ryan'ın Dwight'le tanışmasından yıllar önce olmuştu. Genç kadın kocasıyla konuşurken dalgın dalgın, Dwight bu İngiliz'e neden böyle bağlı diye düşünmüştü. Herhalde Sir Nicholas'ın eşsiz bir ikna yeteneği var. Yakalansalardı ikisi de sorgusuz sualsiz idam edilirlerdi. Dwight Ryan'a iki kez de Nicholas'ın becerikliliği ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da yardım isteyebileceği dostları olduğu için istediğimizi yapabildik demişti. Şeytan gibidir o. Dwight olanları hatırlarken belirgin bir özlemle başını sallamıştı. Kötü bir durumdayken yanında öyle birinin olmasını her zaman istersin. Bütün o günler çok heyecanlıydı. Şimdi dönüp geriye baktığım zaman tehlikeleri düşünüyor ve titriyorum. Ryan çoğu zaman koleksiyonculuğun kanlarına işlemiş olduğu insanların hırslarını tatmin için atıldıkları tehlikeleri hayretle düşünürdü. Riskler ödüle oranla çok daha büyüktü. Genç kadın birden bu katı ahlakçı düşüncelerine güldü. Sir Nicholas'ın katılmasını sağlayacağını umduğu macerada tehlikesiz bir şey sayılmazdı ve avukatlar da bunun yasal olup olmadığını sonsuza kadar tartışabilirlerdi. Ryan böyle gülümserken uykuya daldı. Son birkaç günkü gerilim etkisini göstermişti. Daha sonra hostes onu uyandırarak kemerini bağlaması için uyardı. Heathrow'a inmek üzereydiler. Ryan havaalanından annesine telefon etti. ''Merhaba anne benim.'' ''Evet bu anlaşılıyor. Şimdi neredesin hayatım?'' Annesi yine her zamanki gibi sakindi. ''Heathrow'dayım. Bir süre sende kalacağım. Bir sakıncası yok ya.'' Annesi hiç olur mu diyerek güldü. Gidip hemen yatağını yapayım. Hangi trenle geleceksin? Tarifeye bakmam gerekiyor. King's Cross'tan kalkan bir trene binersem akşam 7'de York'ta olabileceğim. Ben seni istasyonda karşılarım. Ne oldu? Dwight'le kavga mı ettiniz? O senin baban yaşında. Sana bu evliliğin yürümeyeceğini söylemiştim. Ryan bir an sesini çıkarmadı. Açıklama yapmanın zamanı değildi. Her şeyi seni bu akşam gördüğüm zaman anlatırım. Soğuk ve kasvetli Kasım akşamında annesi Georgina Lumley, Ryan'ı peronda bekliyordu. Eski yeşil yağmurluğuyla her zamanki gibi tıknaz ve sağlamdı. Spaniel cinsi köpeği Magic itaatle ayağının dibinde oturuyordu. Kadınla köpek birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Kupalar kazanmadıkları zamanlarda bile. Ryan için o ikisi İngiliz yanının rahat ve tanıdık bir tablosu gibiydiler. Georgina Ryan'ın yanağını şöyle bir öpüverdi. Kadın sık sık memnunluk içinde, hiçbir zaman duygusal saçmalıklardan hoşlanmadım derdi. Ryan'ın bavullarını alarak onu araba parkındaki eski çamurlu cipe götürdü. Magic Ryan'ın elini kokladı ve onu tanıdığını belirtmek için kuyruğunu salladı. Sonra da gururla sanki bir lütufta bulunuyormuş gibi genç kadının başını okşamasına izin verdi. Ama o da hanımı gibi duygusal değildi. Arabayla bir süre sessizlik içinde ilerlediler. Georgina bir sigara yaktı. Dre'de ne oldu? Ryan bir an cevap veremedi. Sonra birden içinde ördüğü tüm duvarları yıkıp konuşmaya başladı. York'un kuzeyi ile küçük Brantsbury köyü arasındaki uzaklık 20 dakikaydı. Genç kadın yol boyunca konuştu. Annesi onu teşvik ve teselli etmek için arada sırada bir şeyler mırıldanıyordu. Ryan Droyd'in öldürülmesi ve cenaze töreninden hıçkırarak söz ederken de Georgina uzanıp kızının elini okşadı. Ryan'ın annesinin köydeki evine vardıkları sırada her şey sona ermişti. Genç kadın ağlaya ağlaya içini dökmüştü. Georgina'dan hazırlayıp fırında bıraktığı yemeği yerlerken Ryan'ın gözleri kuru, tavırları yine mantıklıydı. Annesi biftek ve böbrekli börek yapmıştı. Ryan çoktandır böyle şeyler yememişti. Georgina şişedeki son birayı da kendi bardağına koyarak "Peki şimdi ne yapacaksın?" diye sordu. "Doğrusunu istersen bunu ben de bilmiyorum." Ryan bu sözleri söylerken üzüntüyle neden insanlar yalan uyduracakları zaman böyle konuşurlar diye düşündü. Sonra ekledi. "Müzeden 6 aylığına izin aldım. Profesör Dixon üniversitede konferans vermemi istedi. Şimdi bütün bildiğim bu kadar." Georgina ayağa kalktı. "Yatağın ve odan orada. İstediğin kadar kalabilirsin." Bu onun için annelik sevgisini heyecanla açıklamak demekti. Ryan ondan sonraki birkaç gün slaytlarını ve notlarını düzene soktu. Akşam üzerleri de kırlarda dolaşmaya çıkan annesiyle Magic'e katıldı. Bir gün bu gezintiler sırasında Georgina'ya "Quentin Park'ı biliyor musun?" diye sordu. Kadın orayı av partileri sırasında gördüm diye cevap verdi. "Magic'le ben her mevsim 4-5 kere oraya ava gidiyoruz. Birinci sınıf bir yer. Yorkshire'ın en iyi sülün ve çullukları orada. Yüksek Karaçamlar adlı yer müthiş. Kuşlar öyle yüksekten uçuyor ki İngiltere'nin en usta avcıları bile şaşırıyorlar." "Ryan, malikanenin sahibini tanıyor musun?" dedi. "Sir Nicholas Quentin Harper yani." "Onu av partilerinde gördüm. Şahsen tanışmıyorum. Ama usta bir avcı. Aslında babasını tanırdım. Senin babanla evlenmeden önce." Georgina Ryan'ı şaşırtan bir tavırla anlamlı güldü. "Çok iyi dans ederdi. Onunla az dans etmedik. Sadece dans pistinde de değil." Ryan bir kahkaha attı. "Çok edepsizsin anne." Georgina bunu hemen kabul etti. "Eskiden öyleydim. Ancak son zamanlarda elime fırsat geçmiyor." "Magic'le Quentin Park'a tekrar ne zaman gideceksiniz?" "2 hafta sonra. "Ben de seninle gelebilir miyim?" "Tabii. Korucu her zaman çalılara vurarak kuşları havalandıracak kimseler arıyor. Bir av günü 20 pound. Bir şişe bira da veriyorlar." Georgina duraklayarak kızına alayla baktı. "Ne oluyor?" "Malikanede özel bir müze olduğunu duydum. Harper'ların Mısır koleksiyonu bütün dünyada ünlü. Onu görmek istiyorum." "Artık orası halka açık değil. Sadece davetliler koleksiyonu görebiliyor. Sir Nicholas acayip bir adam. Oldukça ketum biri." "Ryan, beni davet ettiremez misin?" diye sordu. Ama Georgina hayır dermiş gibi başını salladı. "Neden bunu Profesör Dixon'dan istemiyorsun? O da çoğu zaman Quentin Park'taki av partilerine katılıyor. Quentin Harper'la da çok iyi dost." Profesör Dixon, Rowan için ancak 10 gün sonra hazır olabildi. Genç kadın annesinin cipini ödünç alarak Leeds'e gitti. Profesör onu sevgiyle kucaklayıp çay ikram etmek için kendi bürosuna götürdü. Kitaplar, kağıtlar ve eski eserlerle dolu odaya girmek Roy'la öğrencilik günlerini hatırlattı. Genç kadın adama Druid'in nasıl öldürüldüğünü anlattı. Profesör adeta şok geçirdi ve çok da üzüldü. Ama Roy'un hemen konuyu değiştirdi. Konferans için hazırladığı slaytlardan söz etmeye başladı. Genç kadının gösterdiği her şeyle profesör çok ilgilendi. Rowan ancak oradan ayrılacağı sırada Quentin Park Müzesi konusunu açabildi ve profesör hemen ona istediği cevabı verdi.
''Burada öğrenciyken o müzeyi ziyaret etmemiş olmana şaştım. Çok etkileyici bir koleksiyondur. Aile bu uğurda 100 yıldan daha uzun bir süreden beri çabalıyor. Aslında gelecek perşembe av için malikaneye gideceğim. Nikolas'la konuşurum. Ama zavallı bu ara pek kendinde değil. Geçen yıl hem karısını hem de 2 küçük kızını bir trafik kazasında kaybetti.
Profesör başını salladı.
Feci bir şeydi bu. Arabayı Nikolas kullanıyordu. Galiba hep kendini suçluyor.
Royal'ı cipe kadar götürdü.
Artık ayın 23'ünde görüşürüz. En aşağı 100 kişi seni dinlemeye gelecek. Yorkshire Post gazetesinden bir muhabir beni aradı. Konferanslarını duymuşlar, seninle röportaj yapmak istiyorlar. Bizim bölüm için iyi bir reklam olur. Bunu yapacaksın değil mi? Gazetecilerle konuşmak için 1-2 saat erken gelebilir misin?
Genç kadın, sizi herhalde 23'ünden daha önce göreceğim dedi. Annemle köpeği perşembe günü Quentin Park'taki av partisine katılacaklar. Annem de bana o gün için çalı dövücüsü olarak iş buldu.
Profesör seni görmeye çalışacağım diye söz verdi.
Roy'un egzoz dumanları arasında uzaklaşırken adama el salladı. Kuzeyden esen soğuk rüzgar insanın cildini yakıyordu. Yoğun mavi ve gri bulutlar sanki birbirlerine girmişlerdi. Yere o kadar yakındılar ki fırtınanın önünden uçarken tepelerin doruklarına sürünüyorlardı. Roy'un annesinin kendisine ödünç verdiği eski yeşil ceketin altına üst üste 3 kazak giymişti. Ama elindeki bastona dayanarak diğerleriyle birlikte tepeleri aşarken yine de titriyordu. Nil Vadisi'nin sıcağı onu soğuğa karşı dayanıksızlaştırmıştı. Balıkçıların kullandıkları tipte üst üste giydiği 2 çorapta ayak parmaklarının uyuşmasına engel olamıyordu. Bugünün son avıydı. Av görevlisi sıranın gerisinde yer alan ve vurulmuş kuşları yakalamaları beklenen Georgina ile Magic'i dövücülerin yanına aldı. En iyisini sona saklamışlardı. Şimdi yüksek karaçam korusundaydılar. Av görevlisinin bütün kadın ve erkek dövücülere gereksinimi vardı. Sülünlerin doruklardaki yerlerinden çıkarılarak yamaca doğru sürülmeleri gerekiyordu. Avcılar ise çok aşağıdaki vadide yer almış bekliyorlardı. Roy'un bence bu son derece mantıksız bir davranış diye düşünüyordu. Sülünleri kendileri yetiştiriyor, sonra hayvanlar büyüdüklerinde de avı iyice zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ancak Georgina ona, kuşların vurulmaları ne kadar zorlaşırsa avcılar da o kadar memnun olurlar demişti. O zaman sülünleri vurma ayrıcalığı içinde daha fazla para öderler. Onların bir günlük av için kaç para verdiklerini bilemezsin. Bugün malikane yaklaşık 14 bin pound kazanacak ve bu mevsim 20 gün av var. Bunu bir hesapla. O zaman av partilerinin malikanenin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu hemen anlarsın. Biz buranın yerlileri de biraz para kazanıyoruz. Tabii köpekleri koşturmak ve dövücülük etmek de çok eğlenceli. Roy'un artık bu dövücülük işinin eğlenceli bir şey olduğundan pek emin değildi. Sık dikenlerin arasından geçmek zordu. Birkaç kez düşmüş, giysilerinin dirsekleri ve dizleri çamurlanmıştı. Hemen ilerideki hendek yarısına kadar doluydu ve suyun yüzünde ince bir buz tabakası vardı. Genç kadın dengesini kaybetmemek için bastonuna dayanarak hendeğe usul usul yaklaştı. Yorulmuştu. Bu türden 5 ava katılmış, hepsini de sıkıcı bulmuştu. Annesine bir göz attı. Onun bu işkenceden zevk almasına şaşıyordu. Georgina mutlu mutlu ilerliyor, Magic'i el işaretleri ve ıslıkla kontrol ediyordu. Kadın Roy'una bakarak güldü.
Son devre bu, av artık sona ermek üzere.
Rahatsız olduğunun bu kadar çabuk anlaşılması Roy'un gururuna dokundu. Genç kadın bastonunu kullanarak çamurlu hendeğin üzerinden atladı ama uzaklığı iyi hesaplayamamıştı. Karşı tarafa erişemeden donmuş suya düştü. Dizlerine kadar gelen su çizmelerinin konçlarından içeri aktı. Georgina kızının haline güldü ve onu yapışkan çamurdan kurtarmak için bastonunu uzattı. Roy'un durup çizmelerindeki suları boşaltmaya kalkarsa bütün sıranın ilerlemesine engel olacaktı. Bunu yapamazdı. Çaresiz yoluna devam etti. Attığı her adımla şapırtılı bir ses çıkarıyordu. Av görevlisi telsizle "sol tarafta durun" diye emretti. Sıra itaatle durdu. Avı yöneten kişinin bu işin ustası olması gerekirdi. Kuşların birbirine girmiş çalıların arasından sürü halinde havalanmaları bir işe yaramazdı. Onlar birer ikişer havalanmalı ve avcıların üzerlerinden geçmeliydiler. Böylece avcılar çifteyle ateş ettikten sonra yanlarındaki silahları dolduran adamdan ikincisini alabilirlerdi. Ve yukarılarında beliren diğer kuşlara ateş etmeye hazır olurlardı. Av görevlisinin ünü ve alacağı bahşiş, kuşları bekleyen çiftelere doğru nasıl uçurduğuna bağlıydı. Roy'un da bu duraklama sırasında rahatça soluk almaya başladı. Bir taraftan da etrafına bakınıyordu. Koruya adını veren kara çamların arasından aşağıyı, vadiyi görebiliyordu. 4. Ayrımın Sonu. Sayfa 42.